Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim'in annesi, Mısırlı Hazreti Mariye radıyallahu anha. Mısır'da başlayan hayat. Yukarı Mısır'da, Nil Nehri'nin doğu kıyısındaki Hıfn köyünde dünyaya geldi. Babası Mısırlı Şemun, annesi ise Hristiyan bir Rum'du. Hayatının ilk safhaları kız kardeşi Sirin ile bu köyde geçti. Daha ilk gençlik yıllarındayken kız kardeşiyle beraber Mısır mukavkısı Cüreyç bin Mina el-Kıpti'nin sarayına getirildiler. Artık hayatı bu sarayda geçiyordu. Bu sıralarda Arap Yarımadası'nda bir peygamber çıktığı haberi Mısır sarayına kadar ulaştı. Çok geçmemişti ki o peygamber bir elçisini Bizans'ın İskenderiye valisi ve Mısır mukavkısı olan Cüreyç bin Mina'ya bir mektupla gönderdi. Allah Resulü'nün mektubu. Mukavkısın huzuruna kabul edilen Hatip bin Ebi Belta, Peygamber Efendimizin mektubunu hükümdara takdim etti. Mektup büyük bir merakla açıldı. Peygamber Efendimizin mektubunda mealen şunlar yazılıydı: Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Kıpt milletinin büyüğü Mukavkıs'a selam, hidayete tabi olan ve doğru yolu bulanlara olsun. Ben seni İslam'a davet ediyorum. İslam'a gir ki selamete eresin ve Allah da sana ecrini iki kat versin. Eğer davetimi kabul etmez ve ondan kaçınırsan, bütün Kıpt kavminin günahı senin boynundadır. Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Ve Allah'ı bırakıp kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer yüz çevirirlerse işte o zaman şahit olun ki biz Müslümanlardanız deyiniz. Mukavkıs Hatip bin Ebi Belta mektubu okuyup bitirdikten sonra ona, sen hikmet sahibi tarafından gönderilmiş, hikmet sahibi bir kimsesin dedi ve kendisinden Peygamber Efendimiz'den bahsetmesini istedi. Bu esnada çeşitli sorular sordu. Bu sorulardan birisi de şuydu: madem ki gerçek bir peygamberdir, neden hasımlarına beddua ederek onları mahvetmiyor? Hatip ona şu cevabı verdi: Hazreti İsa gerçek bir peygamberken kavmi kendisini tasdik etmediği gibi ona birçok eziyet ve sıkıntı verdiler. Niçin bedduasıyla onları helak etmedi? Bizim sizi Kur'an'ın ahkamına davetimiz, sizin Yahudi milletini İncil'in ahkamını kabul etmeye davetiniz gibidir, dedi. Karşılıklı birçok soru ve cevabın ardından Mukavkıs, ben bir peygamberin daha geleceğini biliyordum ama bunun Şam'dan çıkacağını zannediyordum. Kıptiler bu peygambere uymak hususunda beni dinlemezler, dedi ve Peygamber Efendimizin mektubunu fil dişinden bir kutu içine koyarak bir cariyesine verdi. Mektuba da Allah Resulü'nün elçisine de güzel bir şekilde davranan Mukavkıs, saltanatının elinden gideceği korkusuyla Müslüman olmadı. Sonra katibini çağırarak mektuba cevap yazdırdı. Mektubunu okuyup mealini ve beni nelere davet ettiğini anladım. Bir peygamber daha zuhur edeceğini biliyor ve onun Şam diyarından çıkacağını sanıyordum. Elçini izaz ettim, izzetle ağırladım. Sana hediye olarak Mısırlılar nezdinde itibarlı olan iki cariye, elbiseler ve bir at gönderiyorum. Sana selam olsun. Mukavkıs cevabi mektubu hatibe verdi. Mısırlıların kendi dinine çok bağlı olduklarını söyleyerek ikramlarda bulundu ve sarayda olup bitenleri Mısırlılardan gizlemesini tavsiye etti. Hatibi yolcu ederken Peygamber Efendimiz'e ulaştırılmak üzere cariyelerden Mariye ile hemşiresi Sirin'i ve Mabur adındaki bir köleyi, eşya olaraksa 1000 miskal altın, Mısır dokumasından yumuşak bir elbise, eğriyle beraber bir at, cins bir katır, meşhur benhe balından ve öt, amber, misk gibi güzel kokulardan hediye gönderdi. İki kız kardeş yurtlarından ayrılırken büyük bir hüzün içinde son defa vatanlarına, bakmaya doyamadıkları Nil nehrine, çocukluk hatıralarına gözyaşlarıyla elveda diyerek gözden kayboldular. Hatip bin Ebi Belta, onların hüzünlerini unutturmak için gidecekleri yeni vatanlarını ve Peygamber Efendimiz'i büyük bir muhabbetle anlattı. İki genç kız, anlatılan dine ve onun yüce peygamberine görmeden meftun oldular ve gönülleri İslam'a ve Allah Resulüne doğru aktı ve Hatib'in küçük bir davetiyle iki kız kardeş daha yoldayken iman ettiler. Fakat yanlarındaki hadım köle Mabur bir müddet daha eski dini üzere kaldı. Uzun yolculuktan sonra bu küçük kafile hicretin 7. senesinde Medine'ye ulaştı. Peygamber Efendimiz onları karşıladı. Mukavkıs'ın mektubunu ve hediyelerini kabul etti. Mariye'yi beğenerek onunla iktifa etti. Kardeşi Sirin'i ise hususi şairi Hasan bin Sabit'e hibe etti. Güzel ve genç bir cariyenin Nil diyarından hediye olarak geldiği ve mescide yakın olan Haris bin Numan'ın evine misafir edildiği Peygamber Efendimiz'in diğer hanımlarına kadar ulaştı. Hazreti Ayşe önceleri Mariye'ye kıymet vermedi, lakin sonradan Resulullah'ın Mısırlı genç cariyeye çok uğradığını, yanında fazla kaldığını öğrenince araştırmaya başladı. Hazreti Ayşe o esnadaki duygularını şöyle dile getiriyordu. Mariye'yi kıskandığım kadar hiçbir kadını kıskanmadım. Çünkü o çok güzeldi. Beyaz tenli, kıvırcık saçlı ve cazibeliydi. Bu sebeple olacak ki Peygamber Efendimiz Hazreti Mariye'yi Medine'nin Aliye adı verilen yukarı mahallelerinden birine yerleştirdi. Onun yerleştirildiği eve Ümmü İbrahim'e, İbrahim'in annesi izafetle İbrahim'in maşrabası, yüksek köşkü adı verildi. Peygamber Efendimizin yanında olmak. Hazreti Mariye bir yıldır Peygamber Efendimizin yanındaydı. Resulullah nezdindeki halinden de memnundu. Çünkü Peygamber Efendimiz onu diğer hanımlarından ayırmamış, kendisine hür kadın muamelesi yaparak himayesine almıştı. O da bütün ümit ve düşüncelerini, varlığını, benliğini kaderin karşısına çıkardığı bu yüce efendisinin şahsiyetinde eritip yok etmişti. Bu bakımdan Allah Resulü kendisi için hem efendi, hem sahip, hem de bir aile ve vatandı. Bütün arzusu onun sevgi ve hoşnutluğunu kazanabilmekti. Mariye annemiz şahsiyetinde Mısır'ın büyüsünü, etrafında Nil'in ıtırlık kokusunu, aklında büyük dedelerinin zekasını taşıyordu. Peygamber Efendimiz yanına her geldiğinde onun gurbet sızısını dindirmek istercesine onunla konuşur, dertleşir, adeta ona arkadaş ve dost olurdu. Hazreti Mariye kendisini ve kaderini hep Hazreti Hacer'e benzetirdi. Çünkü ikisi de Mısır diyarından gelmişti. İkisi de bir peygambere hediye edilmişti. Bu bakımdan Hazreti İbrahim'in cariyesi Hacer'in kıssasını tekrar tekrar dinlemek kendisini usandırmıyordu. Efendimiz de her defasında sanki ilk defa anlatıyormuş gibi İbrahim aleyhisselamın Hacer validemizle evliliğini anlatırdı. Mariye'nin bulunduğu topraklar, Hazreti İbrahim, Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail'in yaşadığı topraklardı. Efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de, Hazreti Hacer'in efendisi Hazreti İbrahim aleyhisselamın soyundan gelmekteydi. Acaba kendisi de Peygamber Efendimiz'e bir evlat verebilecek miydi? Lakin heyhat, bu ümit hakikat olmaktan ne kadar uzak, daha doğrusu imkansızlığa ne kadar yakındı. Hazreti Hatice vefat ettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 kadınla evlenmişti. Onlar arasında genç ve zinde olanlar bulunduğu gibi daha önceden çocuk sahibi olanlar da vardı. Şimdiye kadar bu hanımlarının hiçbirinden çocuğu olmamıştı. Ayrıca Peygamber Efendimiz de artık 60 yaşına yaklaşmıştı. Fakat Mariye yine de ümidini kesmemişti. Peygamber Efendimizle evliliklerinin ikinci senesine girerken Mariye birdenbire kendisinde hamilelik alametleri hissetti. Fakat bunun geçici bir hayal olduğunu düşünüyordu. İçindekileri bir ay müddetle gizledi. Alametler her gün biraz daha açık bir şekilde ortaya çıkınca kardeşi Sirin'e durumu anlattı. Sirin, bunun evham yahut ona benzer bir şey olmadığını, hissettiği şeyin gerçek olduğunu söyledi. Hazreti Mariye sevincinden bayılacak gibi oldu. Bir gün Peygamber Efendimiz yanına uğradığında bu mühim sırrı ona açıkladı. Allah Resulü o güne kadar Mariye'de gördüğü can sıkıntısı ve iştahsızlığı hatırladı. Bunlar her hamileliğin ilk devresinde Hazreti Hatice'de gördüğü alametlerin aynısıydı. Peygamber Efendimiz sevinçten aydınlanan yüzünü kaldırdı. Sevgili kızı Zeynep'i kaybedişinin akabinde gelen bu güzel teselli için Allah'a şükretti. Mariye ilk günlerinde hamile olup olmadığından şüphelendiğini söyleyince Resul-i Ekrem ona şu ayet-i kerimeleri okudu. Zekeriya, Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çattığına, üstelik karım da kısır olduğuna göre benim nasıl oğlum olabilir? Dedi. Allah Resulü buyurdu. İşte böyledir. Allah dilediğini yapar. Allah öyledir dedi. Rabbin o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım buyurdu. Salihlerden bir peygamber olarak ona İbrahim'e İshak'ı müjdeledik. Kendisini ve İshak'ı mübarek, kutlu ve bereketli eyledik. Lakin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi kendini açıktan açığa kötülük edenler de olacak. Mariye bu ayetleri dinlerken gülümsedi, sıhhat ve zindelik fışkıran gençliğiyle ''Fakat ben ihtiyar bir kadın değilim ya Resulallah'' dedi. Mariye'nin hamile olması Medine'de hemen duyuldu. Bu haberin Peygamber Efendimizin diğer hanımları üzerindeki elemli tesirini anlatmaya hacet yok. Peygamber Efendimiz daha sonra Mariye annemizi Medine'nin Aliye denilen havası güzel semtine nakletmişti. Zira burası yüksekçe yayla bir yerdi. Peygamber Efendimiz eski Arap ailelerinin yeni doğan çocuklarını Badiye'ye verdikleri gibi onu da doğum yapmadan havası güzel olan bir yere yerleştirmiş olabilir. Hamilelik devresi boyunca Allah Resulü onunla özel ilgilendi. Gece gündüz vakit buldukça onun yanına gitti. Kardeşi Sirin de doğum anına kadar aynı şeyi yaptı. Hicretin 8. senesi Zilhicce ayında bir gece doğum zamanı geldi. Peygamber Efendimiz Mariye'ye ebe olarak Ebu Rafi'nin hanımı Selma'yı getirdi. Sonra evin bir köşesine çekilerek namaz ve niyazat aldı. İbn-i Sa'd'la diğer kaynak eserlerde verilen bilgiye göre doğumdan sonra Cebrail aleyhisselam gelerek ''Esselamu aleyke ya Eba İbrahim'' buyurdu. Ebe Ümmü Rafi, Selma, çocuğu aldı. Kocası Ebu Rafi de gelip Peygamber Efendimiz'e müjdeyi verdi. Bu müjdesine mukabil Peygamber Efendimiz kendisine bir köle bağışladı. Allah Resulü hemen Mariye'nin yanına gelerek annesini kölelikten kurtaran yavrusu için kendisini tebrik etti. Ensar kadınları İbrahim'i emzirebilmek için adeta yarışıyorlardı. Allah'ın Resulü hem o günün adet ve geleneklerine uymak için hem de Mariye'nin artık hür ve asil bir kadın olduğunu göstermek için onu bir süt anneye verdi. Bu anne Medine'de bulunan Ümmü Seyf adında bir kadındı. Bu hanımı da hizmeti mukabilinde 7 adet süt veren keçi verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in doğumunun 7. günü bir koç akika kurban etti. İbrahim'in saçlarını Ebu Hind'e tıraş ettirip ağırlığınca gümüşü Medine'nin fakirlerine dağıttı. Sonra bu saçları toprağa gömdü ve aynı gün ona isim koydu. Peygamber Efendimiz her geçen gün büyüyen yavrusunu bağrına basıyor ve ona olan muhabbetini herkese gösteriyordu. Yine bir gün yavrusunu kucağına alıp Ayşe'nin yanına götürmüş, "Bana ne kadar benziyor değil mi?" diye sorunca Hazreti Ayşe öfkeyle, "Seninle onun arasında bir benzerlik göremiyorum," demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin incindiğini anlamış, yavrusuyla beraber derhal oradan ayrılmıştı. Hanımlar arasındaki küllenmek bilmeyen bu kıskançlık ateşi yine bir fırsat kolluyordu. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz Hazreti Hafsa yokken onun evinde Mariye ile bir araya geldi, külün altındaki ateş kıvılcım alıp her tarafı tutuşturdu. Çünkü Hazreti Hafsa gelmiş, "Ey Allah'ın elçisi, benim evimde ve benim günümde mi?" diye tarizde bulunmuş ve ağlamaya başlamıştı. Allah Resulü Hazreti Hafsa'yı teselli etmek için bundan böyle Hazreti Mariye'nin kendisine haram olduğunu söylemiş ve bu hadiseyi kimseye anlatmamasını istemişti. Hazreti Hafsa bu sözle yetinmemiş ve Peygamber Efendimizin Hazreti Mariye'ye dokunmayacağına dair yemin etmesini istemişti. Allah Resulü de, "Allah'a yemin olsun ki bundan sonra ona dokunmayacağım," buyurmuştu. Hazreti Hafsa bu durumdan çok memnun oldu. Resulullah gittikten sonra bu sırrı Hazreti Ayşe'ye açtı. "Ya Ayşe, hamdolsun Mariye'den kurtulduk," deyip olanları anlattı. Durum Peygamber Efendimizin kulağına gidince hanımlarından bir ay ayrı kalacağına yemin etti. Bu hadisenin ardından Tahrim suresinin ilk ayetleri nazil oldu. "Ey peygamber! Zevcelerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah gafurdur, rahimdir. Allah gerektiğinde yeminlerinizi bozmanızı size meşru kılmıştır. Sizin yardımcınız Allah'tır. O alim ve hakimdir." Peygamber, zevcelerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi, o sözü başkalarına haber verip, Allah da bunu peygambere açıklayınca, peygamber, onun bir kısmını bildirip, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber verince, zevcesi, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Peygamber, "Her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi," dedi. "Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz yerinde olur. Çünkü ikinizin kalpleri de kaymıştı. Ve eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilesiniz ki onun dostu ve yardımcısı Allah, Cebrail ve müminlerin salihleridir. Bundan başka melekler de ona yardımcıdır." Tahrim suresinin belirtilen ayetlerinin inzal sebebi hakkında başka rivayetler de vardır. Bütün bunlara rağmen Hazreti Mariye hayallerine kavuşmuş olmanın, Resulullah'a bir evlat verebilmenin, onun kaybettiği yavrularının acısını bir nebze de olsa dindirmenin sevincini yaşıyordu. Lakin Mariye'nin sevinci uzun sürmedi. Oğlu İbrahim 2 yaşını doldurmadan hastalandı. Bu durumdan endişe eden annesi, hemşiresi Sirin'i çağırdı. ikisi birden çocuğun başucunda gece gündüz durmadan ona baktılar. Lakin hasta yavrusunun gözlerindeki fer yavaş yavaş sönmeye başladı. Babası gelip çaresiz ve kalben mahzun bir halde onu kucağına aldı. Oğluna bakarken gözyaşları yanaklarından süzülüyordu ve dudaklarından şunlar dökülüyordu. "Ey oğulcağızım, Allah'tan sana gelen bir şeye karşı koymayız." Ardından minik bedenini öptü, sonra kendisini tutmaya çalışarak, "Ey İbrahim, şayet gerçek olan emir ve dosdoğru bir vaat olmasaydı ve sonra gelenlerimiz önce gelenlerimize kavuşacak olmasaydı, bundan daha şiddetli bir şekilde senin ayrılığına üzülürdük. Biz senin ayrılığından dolayı mahzunuz. Göz ağlar, kalpse mahzundur. Bununla beraber Rabbimizi gazaplandıracak bir şeyi söyleyemeyiz." Ardından Mariye'ye baktı ve onu teselli etti. Sonra da, "İbrahim benim oğlumdur. O sütten kesilmeden vefat etti. Cennette onun süt emme süresini tamamlamak üzere iki süt anne tayin edilmiştir," buyurdular. Cenazesini süt annesi yıkadı. Cenaze onun evinden alınıp küçük bir tabuta kondu. Namazını da Resulullah kıldırdı. Sonra cenazenin ardından hep birlikte Baki mezarlığına yüründü. Osman bin Maz'un'un kabrinin yanında ona bir kabir açtılar. Bizzat Resulullah kendi eliyle kabre koydu. Kabrin toprağını düzelterek üzerine su serpmelerini emretti. Bu sırada güneş tutulmuştu. Ashab-ı kiramdan bazıları bunu bir cahiliye adeti olarak Hazreti İbrahim'in vefatına bağladılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse hadise esnasında iki rekat namaz kıldı ve ashabın bu düşüncelerin tasvip etmediğini bildirerek, "Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bunlar hiç kimsenin ne ölümünden ne de hayatından dolayı tutulur. Ay ve güneş tutulması görünce Allah'ı zikre koyulun ve namaz kılın," buyurdular. Enes bin Malik şöyle demiştir: "Küçüklere Resulullah'tan daha fazla acıyan bir kimse görmedim. İbrahim Medine yaylasında süt anaya verilmişti. Resulullah bizimle beraber o eve giderdi. Ev tüterdi. İbrahim'in süt babası demirciydi. Peygamber Efendimiz çocuğu alır, öper, sonra dönerdi."